Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı.
Açık Radyo dinleyicileri, bugün Ankara'yı konuşacağız. Murat Güvenç'le birlikte yapıyoruz programı ve bir konuğumuz var. Sevgili Gülengül Altıntaş.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Merhaba.
Merhabalar tekrar. Gülengül sinema yazarı ve akademisyen. Kendisi aynı zamanda çok önemli bir senarist.
Çok teşekkür ederim.
Biz Gülengül'le iki hafta önce bir atölye çalışmasında bir araya geldik.
Evet.
Ankara'dan bir kent yaratmak üzerine konuşuyorduk.
Evet.
Gülengül'le beraber
Ankara'dan bir karakter yaratmak.
Karakter yaratmak üzerine. Gülengül'ün Ankara'da olduğunu ben bilmiyordum.
Ben de çok emin değilmişim. Atölyede fark ettim.
Biraz böyle kentin tarihinden başladık konuşmaya. Tabii Ankara deyince başkent olması, bir rol model olması, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezi olması o kadar çok alanı kaplamış ki diğer alanlar üzerine çok az fikrimiz var, çok az konuşuluyor.
Evet.
Ve buradan başladık biz de ve Ankara'nın aslında ne kadar kozmopolit, yani Tanzimat döneminde hatta daha öncesinde ne kadar kozmopolit bir yapısı olduğunu konuştuk. Belki buradan sohbetimize başlarız. Sonra yavaş yavaş günümüze gelip Ankaralılık ne demek, hala ne demek, şu bugünlerde ne demek, oraya doğru akarız. Cumhuriyet öncesi, hani Cumhuriyet'in böyle kapladığı bu Cumhuriyet öncesi kozmopolitanlıkla ilgili mesela bir belgesel var, Hermana diye bir belgesel var. Orada bir Yahudi mahallesi varmış ve hala daha duruyor aslında bu Yahudi mahallesi. Pek orada yaşamıyor galiba o aileler artık ama mimari hani olarak hala orada duruyor. Hatta ele alınmayı da bekler halde. Ama bu sabah konuşurken bir de orada aslında çok önemli bir Ermeni Katolik cemaatinin olduğunu konuşmaya başladık. Yani ve biz mesela atölyede konuşurken Ankara'da bir ticaretin olduğu, İpek Yolu'nun da zaten önemli noktalarından bir tanesi olarak Ankara'da ticaretin olduğunu konuşuyorduk. Büyük ihtimalle Yahudiler bu ticareti yapıyor diye düşünüyorduk ama aslında Angora diye bildiğimiz kumaşın aslında
yünün
aslında Ermeniler tarafından yapıldığını konuştuk.
Evet. Yani tabii bu yani bu tarihle ilgili bir iki şey söylemek lazım. Biraz Türkiye'nin Cumhuriyet öncesi iktisat tarihi çok iyi bilinmiyor. Birkaç tane sebebi var. Bir tanesi Cumhuriyet'ten önce tabii çok büyük bir imparatorluk var. Onun hakkındaki bilgiler çok dağınık. Böyle derli toplu bir bilgi. Ancak şehir müzeleri kuruldukça olabilecek şeyler. Onlar da çok çok yeni yani şu anda. Daha Türkiye'de çok yeni bir gelenek. Yani mesela Ankara'nın bir şehir müzesi yok. İşte Bursa'da çok küçük bir şey var. İstanbul'un da yok. Ama yani bir batı kentine gittiğiniz zaman belki yani en önemli şeylerden bir tanesi bir şehir müzesi. Şehir tarihi filan konusu da Türkiye'de ancak 1990'lardan sonra gündeme gelen bir şey. Daha önce yani sosyal tarih Türkiye'de siyasi tarihin çok gölgesinde kalmış bir şey. Yani o yüzden biz savaşların kimin tarafından kazanıldığını, padişahların yaşlarını falan iyi biliriz de yani o zaman insanlar ne yiyordu, ne içiyordu, ne giyiyordu, yani ne yapıyordu o konuda pek bir bilgimiz yok. O yüzden böyle bir şey var. Tabii Ankara'nın Cumhuriyet öncesi konusunda bilgi edinebilecek en iyi kaynaklardan bir tanesi yani Osmanlı döneminde yapılmış olan tarih çalışmaları var. Özer Ergenç'in Ankara ile ilgili çok önemli kitapları var. Ama Cumhuriyet öncesine gelindiği zaman 1890'lardaki durum Anadolu'da bir Vital Kühne diye bir adam var. Onun yaptığı muazzam bir beş ciltlik bütün Osmanlı topraklarını kapsayan bir böyle bir deskripsiyon var böyle bir orada. Okullar ne yaparlar, ne yerler, hatta etnografik özelliklere kadar, kültürel özelliklere kadar iner bu cemaatlerin birbirleriyle olan ilişkileri. İşte kadınlar ne yer, erkekler ne yapar, belli bir ürün nasıl üretilir filan. Bu şey de tabii çok önemli. Kısaca hemen onu söyleyeyim. Bu yün meselesi çok önemli. Çünkü yani Ankara bu yün işte 1890'larda Anadolu Demiryolu Ankara'ya gelip son durak yapana kadar dünyaya yün üreten bir yer. İklimi ve işte topografyası nedeniyle anlaşılıyor ki işte bu Angora yünü en iyi orada oluyor. Niye bu çok önemli? Orada kesin bırakacağım. Şimdi tren gelmediği zaman buğdayı veya ektiğin bazı şeyleri hayvan sırtında pazara götüremiyorsun. Çünkü yani oradan İstanbul'a buğday taşıdığın zaman hayvanın İstanbul'a kadar yiyeceği buğday taşıyacağı buğdaydan daha fazla. Tamam? Onun için buğday taşınamıyor. Öyle olduğu zaman da buğday ancak insanlar kendi yiyecekleri kadar şey yapıyorlar. O yüzden de o meşhur diye göre işte yükte hafif, pahada ağır şeyler. Yünde onlardan bir tanesi. Yani devenin üzerine böyle kocaman bir şey yapıyorsun. Tiftik şey yapıyorsun. O da buradan yurt dışına gidiyor. Yani bu 1890'lara kadar filan aynen devam ediyor. İngiltere'de bunun büyük alıcısı Angora'nın. Yün tabii çok önemli bir şey. Fakat İngilizler daha sonra bunun şeyini çok böyle tek bir yere bağlı olmaktansa bunu diversify, farklılaştırmak istiyorlar. Ve Güney Afrika'da ve Avustralya'da da bunu yetiştirmeye başlıyorlar. O da tabii birazcık Ankara'nın şeyini değiştiriyor, çekiciliğini. Tren yolu geldikten sonra da artık Ankara buğday yetiştirmeye başlıyor ve bütün ekonomisi de değişiyor. İşte Ankara'nın Cumhuriyet öncesi tarihiyle ilgili kısaca bunlar söylenebilir.
Şimdi kent atölyesinde de işte Ankara dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor diye sorduğumda Gülengül inkar demişti. Belki buradan girebiliriz.
Evet. Evet, atölyede böyle bir katılanların Ankara'yı kendi nasıl tanımladıklarına dair bir şeyler konuşurken sıra bana gelince inkar çıktı. Benim de aslında sonradan üstüne düşünüp neden söylediğimi bulmam gereken bir şey oldu. Biraz tabii hani Ankara'da büyüme deneyimi üzerinden aslında. Dolayısıyla da sadece kent ve mekan üzerinden değil, biraz dönem ve zaman üzerinden de. Yani 90'larda Ankara'da büyümek gibi o toposun hani. O deneyim şöyle bir şeydi, yani inkar oradan gelmiş herhalde. Şimdi 80 sonrası kuşağı olarak büyüyorsun. Ve bende hep çok yoğun bir şey duygusu vardı. Annem babam yani çok konuşulmazdı politika, ama işte hani anne babanın bazı arkadaşları hapiste. Hani birileri hapisten çıkıyor, birileri bir şey. O 80'in izi var ama çok konuşulmayan bir şey. Konuşmak istediğinde, sormak istediğinde çocuk olarak önü kesilen bir şey. Bakışlar hani derinleşiyor, kararıyor. Ve çocukluk hissiyatımda benim aslında kötü bir şey olmuş buralarda hani falan gibi, muhtemelen hani bütün Türkiye için söyleyebileceğimiz, ama hani Ankara'da bir yandan da 90'larda biliyorsun uzakta bir savaş var, yani o hani hiç konuşulmayan, hani hem zaman olarak hiç zaman olarak arkada bıraktığın ve konuşulmayan bir felaket, bir şey yaşanmış, birileri eksilmiş hayatımızdan ve o konuşulmuyor. Bir yandan hala bir şey yaşanıyor kötü ve o da uzakta bir yerde ve onun çok merkezinde de hissediyorsun. Yani 90'lar biraz o anlamda şeydi, yani bütün o derin devletin, her şeyin faili meçhulleri, çocuk olarak anlamasan bile aslında kötü bir şeyler yaşandığını ve o karanlığın, hani o 90'lar karanlığının Ankara'da olmanın özelliği, ben mesela hani çoğunun çocuklarıyla okuyordum onların. Bir yani etrafında hissettiğin bir çeşit aslında bir karanlık, kötülük ve bunun üzerine konuşmama hissi. Yani olup biten hiçbir şey üzerine konuşmama hissi. İnkar sanırım biraz buradan çıkmış. Yani aslında hem o 80 sonrası hissiyat, hem 90'ların hani uzakta bir savaş var ve ama asla bunu konuşmayacağız hissiyatı. Bir çeşit sessizlik paktı gibi hani sanki 90'lar Ankara'sı benim için suskun bir yer. Yani o anlamda herhalde inkar çıktı diye sonradan ben de biraz üzerine düşünüp bulmak zorunda kaldım.
Yani bu suskunluk yüzyıl işte 1920'lerde de yüzyıl başında da aslında böyle bir hani... Bir hani çeşitlilik var, bir sürü insan var, bir sürü bir yaşam olmuş ve canlı ve hareketli bir ticaret merkezinin de inkarı. Hani evet. Hep bir inkar hani farklı şekillerde bir inkar etme durumu oluyor. Yani Cumhuriyet hep biz ne biliriz Ankara'yı? Bozkırdı, bomboştu, üzerine geldi. O zaten o boşluk kavramı hep her zaman sorgulamamız gereken bir şey herhalde. Herhangi bir yerin nasıl boş olduğunu, hani boşluk ne demek? Yani Ankara'da boş değil ya da Ankara'da hani hep bir şeyler olurken ama üzerine başka bir şey inşa ediliyor. Başka bir şey aslında onlar olmamış gibi yaşanan bir durum var. Yani Ankaralık'ta sanırım bu duygu yani diğer yerlere göre biraz daha fazla. Yani tabii ki başkent olarak kurulmuş olması 1950'ye kadar yani hani hakikaten rol model olarak hani bütün devletin imkanlarının olduğu gibi oraya hani yöneltilmiş olmasıyla böyle bir herkese bütün Türkiye'ye hani İstanbul'a da model olacak denmesiyle ilgili ve böyle bir hani Ankaralıların da bunu benimsemiş olmasıyla ilgili o inkar durumu yani 20. yüzyıl boyunca var olan bir durum.
Yani herkes çok basit şunu düşünsün mesela. Hani Ankara'nın tarihi deyince gözünün önüne gelen böyle fotoğrafları düşünsün. Çeşitli kitaplarda karşılaşacağı. Mesela aslında hep ne görüyoruz? Böyle çok büyük boş alanlarda kurulmuş çok modern binalar. Hani Ankara'nın tarihi diye hani kentin tarihini anlatan herhangi bir kitabı açtığında aslında oranın yerleşik kentlisi olan o dönemin insanına dair hiçbir fotoğraf ben hatırlayamıyorum kendi hafızamda. Yani Ankara'nın tarihi böyle bomboş bir düzlükte.
Hatta bozkır.
Bozkırın öyle. Ortasında hani olmayan yani yoktan var edilen bir şey. Yani dolayısıyla hem görsel hafızamıza böyle kazındığı için hem anlatısı böyle kurulduğu için evet yani ben bir Ankaralı olarak hani çok da merak etmemişim demek ki açıp da bakmamışım ama aslında işte Ankara'daki Yahudi Mahallesi'ni vesaireyi bunları aslında işte senin atölyende öğrendim. Oysa ki hani kale bizim çok gittiğimiz bir yerde ailemle yemeğe vesaireye ama evet yani tarihi geçmişi uzağı yakını şimdisi genel olarak konuşmama hani bir susma ve inkar biraz oradan çıkmış herhalde. Bir de şey yani iç sıkıntısı belki gene hani Ankara ve Ankara'da yaşama deneyimi üzerine konuşabileceğimiz melankoli. Yani aslında bu inkar bir çeşit melankoliyi de getiriyor. Çünkü melankoli hani psikolojik olarak aslında tutulmamış yas duygusu. Dolayısıyla hani kentin ben şeyi hatırlıyorum benim Küçük Esat'ta büyüdüm. Tunalı Hilmi. Kızılay, Akay, Seyran Bağları, Kurtuluş. Buralar benim kent haritamdı. Çok küçük yaşlardan itibaren izinliydim buralarda yürümeye, dolaşmaya, minibüse binmeye. Ve çok yürürdüm sokaklarda. Ve şeyi çok hatırlıyorum, binalara bakardım. Yani özellikle 30'lar, 40'lardan yapılmış binalar. Bana böyle o tarih hissi, hani kent dokusunu onlarda çok arardım. Ve çok severdim oralarda dolaşmayı. Uzun uzun o böyle Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yapılmış modern apartmanları. İki katlı, üç katlı Akay'da işte hani Kızılay'a inerken falan onlara böyle uzun uzun bakardım. Ama onlardaki bile o yenilik duygusu aslında hani bir çeşit köksüzlük, köklenememe, hafızasızlık, o köklenme ihtiyacının karşılığında sürekli bir yas ve melankoli duygusu. Ama bir yandan da ev ve güvenlik duygusu. Yani çünkü bir yandan da düzenli, en azından benim çocukluğumla Ankara'sı düzenli. Güvenli ve kendini rahat hissettiğin bir yerde.
Ya bir yandan da işte bu Ankara'da beni de hep böyle hani Ankara ile ilgili kafamı hep meşgul eden şöyle bir şey var. Yani hala daha böyle hani o köksüzlük duygusu, o bozkır, hani o bir metafor olarak kafamızda, ama ne zaman Ankara'ya gitsem oradaki dostluk, oradaki ilişkiler, oradaki bağlar da hani dünyanın çok az yerinde gördüğüm tarzda bağlar. Yani hani sanki böyle bir hani bütün bu inkarın üzerine gelmiş olan o devletin evet etkisi falan, ama onun altında bambaşka ilişkilerin oluştuğu da inanılmaz böyle bir derinliği olan bir yer. Zaten şey de ilginç, yani yavaş yavaş belki oraya da gireceğiz ama edebiyatta çok çıkması bunun. Edebiyat temsillerinin bu kadar güçlü olması, polisiyenin oradan çıkıyor olması. Yani bütün bunlar da hani tesadüfi olmasa gerek. Yani İstanbul dediğim, Ankara dediğimiz zaman pardon, dostluk, bağlar, o içerideki ilişkiler. Yani bunları da hani tabii sorgulamamız gerekiyor. Hani nasıl o ilişkiler acaba ki, yani polisiyeyi de getiriyor. Ama böyle bir hani altta o üstüne merkezin getirdiği, o rol modelliğin getirdiği şeyin altında bambaşka bir dinamizm olduğu kesin.
Evet, yani şimdi tabii bu modernitenin farklı farklı biçimlerde okumaları mümkün. Yani farklı modernitelerden bahsedilebilir. Yani her yerin modernitesi birbirine benzemiyor. Bu Ankara'daki olayda yani yeni bir toplumun inşa edilebilirliği üzerinde bir şey, bir tahayyül, yani o cumhuriyetçilerin şeyinde. Ama bunun böyle altında özgün taraflar var. Yani bir tanesi ben şeye çok önem veriyorum. Bu park, gençlik parkı. Yani gençlik parkı. Şimdi bunun yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Bu gençlik parkının yapılmış olması bak neden çok önemli. Eğer o sizin fotoğraf koleksiyonuna gençlik parkına bakarsanız, o yani gençlik parkına ilişkin 30'lu 40'lı yılların fotoğraflarında orada mayolu kadınlar görebilirsiniz. Yani gençlik parkının kenarında yüzen kadınlar görebilirsiniz. Yani şey olarak mayoyla sandalda veya yelkenide şey yapan, yani gezen kadınlar görebilirsiniz. Yani bu çok önemli, bir önemsiyorum bunu. Bunun yani bunun nereden çıktığına bakmak lazım. Yani Ankara aslında iki şehir. Bir işte tarihi şehir, bir de yeni şehir. Bu şey olarak şehir öylesine nasıl diyelim, böyle ustalıkla, tırnak içinde söylediğim bir ustalıkla tasarlanmış ki bu iki şehrin gündelik hayatları birbirine değmiyor. Böyle bunun yani harita üzerine baktığın zaman bunu böyle bir şeye benzetebilirsin. 8 harfine benzetebilirsin. Yani o tarihi yarımadanın olduğu yer, yani tarihi kalenin falan olduğu yer 8'in bir yuvarlağı. O ince yeri, yani oradaki 8'in birbirine değdiği yer Sıhhiye Köprüsü'dür. O köprünün altındaki kısım, demin sizin bahsettiğiniz semtlerde 8'in öbür tarafıdır. Şimdi şehir öyle örgütlenmiş ki bu 8'in alt sıfırındakiler üst sıfırındakileri, oradan da pek birbirlerine
görmezler.
Yani bunların hayatta birbirine değmiyor. Şimdi bu, ben parktan bahsettim. Park meselesinin toplumun hayatında neden çok önemli olduğu noktasında şey yapayım. Şimdi parkın Osmanlı döneminde çok uzun bir tarihi yok. Yani park, daha çok bahçeler var. Bahçeler var. O bahçelere de şeyler gidebiliyor. Gayrimüslim milletlerin erkekleri ve kadınları gidebiliyor. Bir. Ondan sonra Müslüman milletinde erkekleri gidebiliyor. Ama kadınların parka gitmeleri yasak. Onun için böyle park dediğimizde kadın ve erkeğin birlikte tüketebileceği bir mekan yok. İlk bunun örneği İstanbul'daki Gülhane Parkı'dır. Cumhuriyet'ten önce yapılmıştır. Bu parkı yapan da Cemil Topuzlu Paşa'dır. Bu Cemil Topuzlu Paşa da bu parkı belediye meclisinden çıkarırken onaylamış ve de demiş ki, yani ben aslında bunu parkı bir sosyal olay olarak değil de tıbbi ve hijyenik bir olay olarak meşrulaştırmış. Demiş ki ben cerrahım, şey yapıyorum, ameliyat yapıyorum. Yani bu, biz iyi teneffüs etmiyoruz. Yani doğada vakit geçirmiyoruz. Onun için bizim ciğerlerimiz kötü. Yani biraz teneffüs etmemiz lazım. Ve belediye meclisinden geçerken hemen bir şey, el kalkıyor, diyor ki bir dakika, yani buraya kadınlar ve erkekler beraber mi gidecek diyor, bu parka. Ondan sonra Cemil Topuzlu Paşa da elbette diyor, yani bunun hikayesi var. Ben diyor cerrah olarak hem kadınları ameliyat ediyorum hem erkekleri, yani aynı problem kadınlarda da var. Fakat bu ikna edici olmuyor. Onun için Gülhane Parkı'nda, yani kadınlara, yani parkın bir kadınlar matinesi var, bir de erkekler matinesi var. Bazı günler kadınlara açık, bazı günler erkeklere açık. Şimdi Birinci Dünya Savaşı patladıktan sonra bu şeyi, yasağı pek uygulama fırsatı kalmıyor. Çünkü ortalıkta parka gidecek erkek kalmıyor. Hepsi savaşa gidiyorlar. Savaş ve o parkı da kadınlar her gün kullanıyorlar. Şey bitip, harp bitip insanlar, ordu hani demobilize olup, hani seferberlik bitip herkes memleketine geldiği zaman da işte Osmanlı Devleti yenilmiş ve burada çok böyle, yani adını reformla falan izah edemediğimiz biçimde sosyal hayatta yeni pratikler başlıyor. Mesela bunlardan bir tanesi, bir Rum'un yazdığı bir kitap var. 1920'leri anlatıyor. İstanbul'un Peçesiz Kadınları diye bir kitap. Yani 1920'de artık peçe takma, sokakta peçe takmadan şey yapma, yürüme bir toplumsal pratik olarak kendini koymuş. Şimdi Ankara'da da ilk yapılan şeylerden bir tanesi bu Gençlik Parkı oluyor. Gençlik Parkı'nda tabii böyle zaman geçmiş, herkes girebiliyor. Ama Gençlik Parkı aslında pratikte, yani o kadınlar dünyası ile erkekler dünyasının aynı anda belli bir bankın kenarında oturabildikleri ve işte onun öğrenildiği, o kalıpların, o davranış kalıplarının birbirine, hani hem bir mesafeden bakma hem de rahatsız etmeme, hem böyle nasıl diyelim, o süreci bir nasıl diyelim toplumsal disiplin içinde yaşama ve bunun o kodun öğrenilme yeri olarak şey yapılıyor. Tabii Ankara bunun aslında pratikte yaşanan bir yeri. Sanatla, kültürle, işte kadınların eğitimiyle ilgili istatistiklere baktığın zaman, işte kadınların olgunlaşma enstitüsü gibi, yani terzilik sanatları filan öğrendikleri şey, bütün alanlara girdikleri, yani eğitime girdikleri, bürokrasiye girdikleri ve kadın erkek ilişkilerinin Türkiye'de hiç olmadığı kadar bir şeyde yürüdüğü, nasıl diyelim, yani bir laboratuvar aslında. Ama bu önceden kontrollü bir deney şeklinde değil de yaşanarak yapılan bir deney. İşte bu şey, yani bu yaşam biçimi, demin Aysim'in söylediği, o insan ilişkilerinin birbirleriyle daha sıkı olmasını şey yapıyor. Çünkü orada bir gerçek bir komünite doğuyor. Benim mesela çocukluğumda, burada bitireyim, yani biz burada okurken İstanbullular 60'lı yıllarda o zamanın koşullarında tiyatro, opera seyretmeye Ankara'ya giderlerdi. Yani herkes bir şekilde ayar. Çünkü İstanbul'da orayla yarışacak bir sanat hayatı, tiyatro hayatı, kültür hayatı yoktu. O yüzden şeye, yani İstanbullular trenlere binerler. İşte çocuklarının şey tatilinde programlar alınır. Orada işte belli bir, yani orada da 10 tane devlet tiyatrosunun şeyi var. İşte o izlenirdi. Yani söylemek istediğim, şehir aslında Cumhuriyet döneminde çok çok özgün, başka hiçbir yere benzemeyen bir tarihi var. Yani o da biraz, yani Ankara'nın kendi özgünlüğünü yaratıyor.
Peki mesela senin için Gençlik Parkı ne demek oldu? Yani böyle bir, bu anlam yani, nasıl?
Ama benim anlattığım tabii 40'ların, 50'lerin
yani ki. Ama benim, nasıl dönüştüğü de, hani neye dönüştü, ne oldu? Hani,
Gençlik Parkı çok gittiğimiz bir yer değildi artık bizim tabii ki. Yani 90'larda çünkü hani göçle gelen kente, alt sınıfın.
Onların gittiği bir
alt yer. Alt sınıfın daha fazla gittiği bir yerde biz Seymenler Parkı'na çok giderdik. Atakule'nin hemen altında.
Sınıf farkı oluşuyor.
Evet, yani park çok vardı hayatımda. Yani gerçekten Kuğulu Park çok sık gittiğim bir yerde, evime çok yakındı. Orada oturmayı çok severdim. O da tuhaf, Kuğulu Park çok minnacık bir yerdir ama yani asla da hani öyle ağzına, yani şimdi tabii artık çok hani, ama hiçbir zaman da öyle aşırı dolu olmaz yani. Tenha, kuğuların güzel güzel yüzdüğü, böyle biraz dünya dışı bir mekan gibi bir yerdi benim için Kuğulu Park. Oradan daha da hani yukarı doğru çıkıp Seymenler Parkı'ndı. Okula sarsak gittiğimiz yer Seymenler Parkı'ydı. Hani gençlik parkına, ama ben mesela hani gitmişliğim var. Çocukken ailemin işte götürmüşlüğü var. Ama kendi başıma, yani kendi gençliğimde, ergenliğimde bizim gittiğimiz bir yer değildi. Ben daha orta sınıf bir Ankara'da.
Hayır, yani büyüdüm. Orta sınıf olduğun için gitmediğim bir yer.
Yani Ulus da mesela benim kent haritamın çok dışında bir yerde. Yani işte hocamın söylediği çok doğru. Yani o sekizin aslında o ayrımın çok da, ben demin özellikle hani kent haritam diye çizdim. Çünkü hani onun dışında işte Kızılay'da bitiyordu benim için aslında. Hani en kentin i̇şte farklı kızın sınıflarının bir arada geldiği.
Yer Kızılay.
Yer benim için hani, ama benim için Kızılay'dı. Yani Kızılay'dan daha öteye, hani Ulus'a gitmek mesela çok nadir olan, bir nedenle gidilen, hani işin varsa gidilen, ama yani
aksi hadi halde gidilmeyen.
Aksi halde gidilmeyen, hani muhtemelen de 3-4 yılda bir iş çıkıp gidilen falan. O anlamda şeyden sonra, yani muhtemelen hani daha 60'larla başlayan göçle birlikte de hani ne kadar etkisi var çok iyi bilmiyorum, ama yani o hani göçle gelen, dışarıdan gelen ve kentin demografisini çeşitlendiren çok ciddi bir ayrışma vardı. Çok homojen bir Ankara benim hatırladığım o anlamda. Yani o homojenlikte sadece homojen derken şunu söylüyorum, yani gerçekten mimari olarak mesela, yani benim büyüdüğüm Ankara, yani dediğim gibi Tunalı Hilmi, Küçük Esat, hani bu Çankaya, hani dolayısıyla hani mimari olarak da aslında her sokak biraz birbirinin aynı. Biraz da hani demin hocamın söylediği o toplumsal, yani cumhuriyetin inşa etmek istediği o toplumsal kimlik için kurulan yaşam pratikleri, ritüeller, yani bunlar böyle sıfırdan, evet gerçekten Ankara'da üretilmiş olduğu için benim ailem de göçle gelen, daha erken bir zamanda ama gene köyden göçle gelen, anneannem ilkokul mezunudur ama mesela hani operaya gitmek onun için, yani kent soylulaşmak aslında bir şekilde. O inkar dediğim şey ve o hani biraz böyle işte aslında tarihin ve hafızanın büyük bir boşluk bırakarak sıfırdan yeniden inşa edilmesi. Bu evet melankolisi olan bir şey, ama benim büyüdüğüm Ankara'da da etrafta çok da sahiplenilen de bir şeydi. Yani hani modernleşmek, kent soylu olmak. Hani bunun için çok da gönüllü ve çok da idealistçe, hani gurur verici bir şeydi Ankaralı olmak etrafımda. Benim ailem için mesela, yani işte o hani tipik doktor, mühendis vesaire vesaire ailesi, her şeyin başının eğitim olduğu aile. Aslında hani baktığın zaman kendisi de kırsal kökenden gelen ama göçle kent soylulaşıp o kent soyluluğun değerlerini hemen, yani çok istekle sahiplenmiş. Benim büyüdüğüm Ankara böyle bir şeydi. Homojen derken de yani aslında bir tek tipleş, yani tek tip olan bir şeyden bahsediyorum. Yani mimari olarak da, aslında etrafımda sınıfsal olarak da, gündelik yaşam pratikleri olarak da, giyim kuşam olarak da, sosyalleşme biçimleri olarak da çok tek tip bir Ankara'da büyüdüm ben.
İdeal vatandaşın.
Evet.
Yaratılma yani ideali. Bir yandan da aslında hani olmuş da, hani hakikaten ideal vatandaş yaratılmış hakikaten. Şey de önemli, yani sadece Ankara'nın kendi içinde değil, Anadolu'nun yani bütün Anadolu içinde bir rol model. Yani mesela Kastamonu'lu arkadaşlar vardı atölyede. Onlar için Ankara büyük komşu. Hani o ideal. Hakikaten bir yandan da o ideal, o rol modellik hala bütün Anadolu için biraz hala devam eden bir durumu var yani Ankara'nın. Yani evet, işlemiş. Yani bir noktası da işlemiş hani. Hani hakikaten insanlar bunu benimsemiş, yapmışlar. Ama tabii acaba hani şimdi sen hani o ideal vatandaş. Peki acaba o dönemde ona uymayanlar yok muydu hani?
Yani bak şimdi orada demin güzel bir ikilem, yani iki ikilemin birbirine eklemlenmesinden bahsedeceğim. Bir tanesi, yani Ankara kurulduğu zaman şehrin mimarisi, yapısı, haritası eski geleneksel ile yeniyi temsil ediyor. Yani modern ile gelenekseli temsil ediyor. Ve bunlar birbirine çok fazla değmeyecek şekilde.
Aslında bu bir yandan da hani dünyadaki kentlerin hani yapılandırılmasında da hani işte kolonyal bir şey de olan.
Tabii,
yani kolonyal kentlerde
kolonyal kentlerde de bunun benzerleri var. Yani Fas'ta Fransızlar gidip şehir kurdukları zaman işte onun Medine'sini bir tarafa koyuyorlar. Onun yanına yeni modern kenti yapıyorlar.
Rabat'ta
bilmem şeyde yani. Cezayir'de de olabilir, şeyde de olabilir. Yani İstanbul'da da baksan İstanbul'un modern kesimi, yani pera kesimi ile İstanbul'un tarihi kesimi şey burada. O benim 8'in işlevini Haliç yapıyor. Köprünün bir tarafında öbür tarafında olmak gibi bir şey var. Yani ikisi birbirinden çok farklı. Ama tabii Ankara'nın kendine İstanbul'dan farklı olan özelliği işte söylendi. Göç geldikten sonra artık göç Ankara'yı şey yapmaya başladıktan sonra şehrin var olan yapısı böyle bizim işte şehir literatüründe böyle görünmez bir filtre gibi çalışır. Yani kente gelen insanları süzer. Bir kısmını bir tarafa, bir kısmını bir tarafa götürür. Yani Ankara'ya her yerden her tür göç gelir. Ama demin söylenen mahallelerde oturabilme şansına sahip olanlar başka bir profile sahip olmaları gerekir. Onların mesela bürokraside bir pozisyonları varsa, siyasette yüksek bir pozisyonları varsa o mahallelere girebilirler. Ama yoksa veya o bürokraside daha alt basamaklarda hizmet görüyorlarsa bizim bu 8'in başka tarafına giderler. O yüzden de bu iş eskiyle yeni ayrımı daha sonra işte taşrayla kent veya kırla kent ayrımına böyle kendini şey yaptı. Yani kendi kendini ona dönüştürdü. İşte bahsedilen 90'lı yıllarda da Ankara böyle bu ikilemin çok böyle açıkça yaşandığı yerlerden bir tanesiydi. Şimdi ben demin böyle işte böyle Ankara ile İstanbul'un sosyal coğrafyalarını anlatan haritalar yapmıştık. İstanbul'da böyle temel farklılaşma ekseni şey gibi çıkar. İşte bu E5 yolunun üstünde oturmak, altında oturmak gibi çıkar. Ankara'da da buna benzer bir şey var. Yani çok açık böyle bir harita yaptığın zaman gözüküyor. Tabii sokakta bu gözükmez ama yani Kuzey Ankara, Güney Ankara gibi böyle bir şey var. Eskişehir yolunun güneyinde oturmakla işte o yolun İstanbul yolunun kuzeyinde okulmak, ikisinin arasında da birbirine böyle ayıran kocaman bir Atatürk Orman Çiftliği vardır. Yani böyle bir buffer zone gibi bir şey gibi. Bir böyle demin bahsettiğimiz o 8'in de dar yerinin geçtiği bir yerdir. Yani burada iki tarafta farklı şeyler vardır. Yani farklı yaşam ritimleri vardır. Tabii yaşam ritminin de en büyük düzenleyicisi okullar ve bürokrasi. Okullar ve bürokrasi insanların gündelik hayatını öylesine disiplin eder ki yani artık sen orada bir çeşit yani bale gibi koreografi deniyor. Her saat belli saatte belli yerler belli nitelikteki insanların gelip gittiği böyle bir yer haline gelir. Ona koreografi deniyor. Yani sanki bir bale gibi. Yani Kızılay'ın belli bir saatteki profilini Ankaralılar bilirler. Hangi saatte nerede kimler vardır, hangi saatte nereye giderler, nerede olurlar. Yani kolejciler ne zaman nereden geçerler, ne zaman okula giderler, ne zaman okuldan çıkarlar. Bunların her birisinin bir şeyi vardır. Yani anlatılmadık bir kodu vardır. Ankaralılar da bunu bilirler. Oranın şeyi de yani gündelik hayatı da bu kod üzerinden yaşanır. Yani tabii iki tane çok önemli şeyi söylemek lazım veya üç tane. Bir tanesi ODTÜ. Yani Ankara'nın en önemli referanslarından bir tanesi. İkincisi Hacettepe. Yani Türkiye'nin işte ileri düzeyde bir tıp okulu. Bir tanesi de mühendislik okulu. Öbürü de mülkiye ve hukuk. Yani Türkiye'deki en önemli idare. Şimdi bunlar Fransa'daki Grandes Écoles dedikleri işte büyük prestijli okullar. Bu okullar sadece Ankara'nın ihtiyacı olan entelektüelleri yetiştirmiyor. Bu okullar aynı zamanda bütün Türkiye'ye entelektüel yetiştiriyor. Bugün İstanbul'a bakarsan İstanbul'un entelektüel hayatını şey yapanlar aslında çok büyük bir kısmı Ankaralıdır yani.
Evet. Peki. Devam edeceğiz ama bir kısa müzik arası veriyoruz. Rüş Sokağı sakinlerinden dinliyoruz. Hoşça kal.
Ankara yüreğimde ellerim tutuldu sanki dudaklarım kendime kilitlendi. Ah, hoşça kal sevgilim. Heyecanla çarpardı. Sana dokunurken ellerim, tenin beni artarken sevgiyle. Ah, hoşça kal. Yaşam durdu, kapanıyor gözlerime dünya. Nerede mavi mutluluklar, nerede sevdamız ve yarın umutlarımız? Ah, hoşça kal. Şeyler vermeye çalıştım sana. Bir ömrümü yalnızca sevgi vererek geçirebilirdim. Ama sizin vermeye pek değil hiç vaktini olmadı. Thank you. kal. Sevgilim, ah hoşça kal. Sevgilim, ah hoşça kal.
Evet, Düz Sokağı sakinlerinden dinledik Hoşça Kal adlı parçayı. Ankara üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili Gülengül Altıntaş'la birlikte, Murat Güvenç ve ben. Ben bir İstanbullu olarak Ankara'yı hayal etmeye, anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyorum kafamda. Ne kadar gidip gelsem de, yani kaç defa gidip gelsem de çok zor hala daha. Ama hani hem atölyede çıkmış olan hem de benim de biraz şehirde hissettiğim bir demin Murat Güvenç'in de söylediği gibi yani böyle bir bilinebilirlik hali var Ankara'da. Yani sınırlarını da hissediyorsunuz. Ritimler belli, net. Yani o anlamda işte bir Alman kentini hissettiriyor bana hani 1920'lerde olan Berlin Şehir Senfonisi filminde olan o hani ritimler sanki Ankara'da zaten eskiden çok ciddi varmış ama hala daha bu kadar göç, bu kadar nüfus artışıyla bile hala daha bu ritmi Ankaralılar en azından belki hani tarihsel bir şey olarak kazımışlar bedenlerini, hayatlarına. Öyle bir duygu var. Yani en azından bu dile geliyor. Ben de hissediyorum. Bunu siz, sen nasıl yaşıyorsun? Bir Ankara olarak oraya gittiğinde yani daha önce nasıl yaşadın? Şimdi nasıl yaşıyorsun?
Şimdi korkunç kaotik geliyor. Hiç tanıdığım Ankara'yı yani yön bulamıyorum zaten. Hani yeni yapılan yollar kentin içerisinde. Arabayla giderken bir yerden giriveriyorsun. Sonra bir tüneller zinciri seni 3 mahalle öteye savuruyor. Sonra geri de gelemiyorsun. Yani şu hali çok kaotik tabii ki. Bir de hani ben üniversitede terk ettim Ankara'yı ve o yüzden kentin değişimini de çok fazla o anlamda takip etmiş değilim ama çocukluğumda demin hocam söyledi işte bilinirdi işte kolejinde alacağı zaten. Ben TED Ankara Koleji'nde okudum ilk orta liseyi. Evet yani biz dalacağımız zaman kentin zincirleme bir reaksiyon başlatırdık. Yani çünkü TED Ankara Koleji dediğin şey hani A'dan Z'ye şube var. Yani binlerce kişiyiz. Yani hani o kadar büyük ve kalabalık bir okul ki hani biz bir çıktık mı yani lise bir çıktı mı hani sadece yaya olarak bile trafik anlık olarak kapanıp hani kurtuluş kapanınca oradan o Kızılay'a etkiliyor. Kızılay'ın trafiğini etkiliyor. Kentin çok merkezindesin zaten. Hani o yüzden bizi o hani Bankalar Caddesi vesaire bilmem ne oralarda hani memurların çıkacağı saatten böyle bir tık önce bizi salarlardı. Biz dağılalım falan filan diye. Hani dolayısıyla hani büyük ve kalabalık kurumlar olduğu için ve onların kendi rutini olduğu için evet tabii ki şehrin de işleyen bir saati var o anlamda.
Bir yani şimdi böyle bir işleyen bir üst tabaka var. Yani böyle kurumların oluşturduğu ve o şey de demek lazım yani bir daha vurgulayarak üniversiteler şehri yani hani bugün hangi kente üniversiteler şehri diyebiliriz bilmiyorum ama Ankara hakikaten bir üniversiteler şehri. Kurumların şehri. Ama bir yandan da hani bütün bunun altında polisiyeleri çıkaran ciddi bir yeraltı oluşmuş anladığım kadarıyla. Yani bu kadar inkarla da bağlantılı olsa gerek bir yerlerden. Yani mesela yani pavyon kültürünün çok ciddi hani konuşulduğu, bununla ilgili de belgesellerin olduğu bir kentten bahsediyoruz. Müzikler yani underground, yeraltı müziklerinin çıktığı bir mekan. Yani mesela rock müzik hani bağlantıları çok güçlü Ankara'nın. Son dönemde şeyden bahsettik. Yani bu Erik Dalı parçası yani. Bunun bu kadar popüler olması yani Ankara'dan hani bahsettiğimiz kurumlar şehrinden bütün hani ülkeyi kaplayan bu Erik Dalı popülerleşmesi hatta dünyaya artık yayıldı yani. Bu, hani Erik Dalı'nın çıkması da bambaşka bir dinamizm olduğunu hani çok benim adını koyamadığım bir yeraltı kültürünün olduğunu da hatırlatıyor.
Evet o biraz şöyle bir şey galiba. Yani gene ben kendi orta sınıf Ankara'mdan konuşabilirim. Ama hani o polisiye duygusu aslında biraz daha kentin topladığı göçle birlikte de gelen başka bir çatışmanın da ürünü. Ama hani benim kuşağım için de hani işte TED Ankara Koleji'nde okumuş, Küçük Esat'ta büyümüş falan. Bizim için de hani sonuç olarak ergenlik demek hani geriye dönüp ebeveynlerine kafa tutmak. onlardan farklı bir kimlik inşa etmek demek. Şimdi biz geri dönüp baktığımızda hani ebeveynlerimiz o kadar fazla zaten Cumhuriyet tarafından o projelendirilmiş ulusal kimliği giymiş, hani onu taşıyan, onu memnuniyetle taşıyan öznelerdi ki çoğu, yani benim etrafımda. Dolayısıyla ebeveyne karşı tutulan kafa biraz aslında o kimliğe, onun üzerine kurulduğu inkara ve biraz aslında başka bu tek tekliğin içerisinde biraz başka türlüsünü bir yaşam. Mesela sen pavyon dedin. Benim annemle babamın ofisleri Akay'daydı. Bazen geç saatte çalıştıklarında ben de işte ofiste öyle oyalanırdım, beklerdim. Ay ışığı pavyon vardı hemen karşıda. Yani bütün çocukluğumda beni en çok heyecanlandıran şey o böyle pencereden böyle ay ışığı pavyonun gece işte kadınların işe gelişi, onların işte böyle böyle valelerin böyle onların kapısını açışı, o kadınlar gelir işte saçları yapılı falan, orada ay ışığı pavyonun ışıkları, neon ışıkları falan, başka bir dünya var orada. Hani yani benim bütün bu homojen, tek tip, düzenli dünyamın da benim aksesimin olmadığı bir yer var duygusu. Ve de mesela sen dedin ya, hani dostluklar, dayanışma vesaire, hani çok da şey. Yani dolayısıyla aslında başka türlü bir hani, yani isyan etmek istiyorsun, tamam mı? Hani ergensin ve isyan etmek istiyorsun. Oralarda buluşmak da çok kolaydı. 3-5 tane mekan vardı zaten. Hani gittiği zaman hani orada hani biraz daha kendi sürünü bulabileceğin.
Ve onların bir yoğunlaşma orada oluyor galiba bazı mekanlarda. Yani böyle hani ortak bir hani o yoğunlaşmanın da getirdiği, hani bu dile gelebiliyor, bu ortaya çıkabiliyor, temsil edilebilir hale geliyor belki de. O da ilginç.
Evet, yani biraz o işte iç sıkıntısını, melankoliyi paylaştığın, buna isyan ettiğin, hani bütün aslında o senin saydığın hani rock müziğin çıktığı o underground publar vesaireler filan, aslında biraz o hani başka türlü bir ergenlik enerjisi benim için İstanbul'da gördüğümden. Çünkü hani bir yanda çok homojen ve tek tip bir şey var ve oradan sıyrılmak istiyorsun ve çok küçük bir alanın var onun için.
Bu arada tam sen bunları anlatırken sanki Behzat C. karakterinden de bahsediyormuşsun gibi geliyor. Yani adam bir komiser aslında, yani devletin en güçlü organlarından bir tanesinin hani memuru bu adam. Ama hani ciddi bir anti kahraman hani o anlamda. Hani hiçbir kalıba şeye uymuyor, formüle uymuyor, ne ergen. Yani çünkü sürekli abisi geliyor, hani senin artık büyümen gerek diyor. Hani sürekli bunu söylüyor abisi ona. Yani bahsettiğin hani bu şeyi Emrah Serbest iyi yakalayıp hani onu ortaya koymuş hakikaten. Yani Ankara'da böyle bir başka bir duygu, rock müzikte de olan, işte Behzat Ç'yle ortaya çıkan bir duygu var.
Evet, ergenlik benim için, yani ergenliğim bir kere Ankara'da geçtiği için herhalde çok kişisel bir yerden, ama gerçekten ergenlik Ankara'yı benim için çok tanımlayan bir şey. Ergenlik üzerine de çalıştım, yazdığım şeyler var. Bir arada kalmışlık hali olarak da ergenlik aslında ve bir direniş biçimi olarak da ergenliği yazdığım, çalıştığım bir dönemim var. Yani Ankara o kadar fazla şeyin arasında kalmış bir kent ki, yani kendi tarihi açısından, Cumhuriyet'in ulusal kimliğin inşa edildiği yer, böyle keskin bir sayfayla açılan bir köksüzlük duygusu, hani modern miyim, geleneksel miyim, kentli miyim, taşralı mıyım, bozkırılı mıyım, neyim ben, hani duygusunun arada kalmışlık halinin çok tanımladığı bir şey. Çeşitliliğin azlığı bence biraz o hani işte Behzat Ç'de de hani böyle enerjisini veren aslında o karanlık isyankar enerji, ama bir yandan da kendi şeyini bulamıyor, yani outletini, yani nereye o enerjiyi kanalize edeceksin, çünkü bir yandan etrafındaki her şeyde çok tek tip, çok düzenli, çok güvenli, çok da güzel işliyor yani aslında baktığın zaman. Çok fazla benim yaşadığım kentin içerisinde hani herkesin orta sınıf olduğu, düzenli bir hayatı sürdüğü, nezih, hani neye isyan edeceksin? Yani hani bu da bir sıkıntı.
Ama polisiye çıkıyor öyle değil mi? Yani hani
çünkü o zaman fantezi çalışıyor. Yani o zaman şey de çıkıyor. Yani tabii ki hani dediğim gibi ben hep kendi küçük Ankara'mdan bahsediyorum. Oradan bahsedebilirim. Hani hocam söyledi, hani tarihin öznesi olarak konuşuyorum ama kendi kişisel tarihimin öznesi olarak konuşuyorum.
Tabii o yani tanımlayıcı... o evet, orada tabii bir tipik bir şehir sakininin gündelik yaşamıyla, yani kentin böyle katman katman düşünmek lazım. Aynı zamanda orası da bütün siyasi kararların verildiği bir yer. Yani
ve karanlık bir yandan
tabii
da.
Yani siyasetin olduğu yerde lobi de var, entrika da var, işte tezgah da var, hizip de var, kulis de var, her şey var. Yani o yüzden bütün Türkiye'nin, nasıl diyeyim, İstanbul'a vakti zamanında atfedilen her şey orada gene var. Ama İstanbul'daki kadar, nasıl diyelim, eski şekilde böyle şeye çarpmıyor, göze çarpmıyor. Onların göze çarpmıyor olması yok olduğu anlamına da gelmiyor. Yani orada bir görünen var, bir de görünenin ardı var. Yani o görünenin ardında da tabii o kadar düzenli, o kadar antiseptik bir hayat yok. Yani orası da her yerde olduğu gibi, gücün olduğu her yerde, gücün yanında ne geliyorsa onların hepsi var burada. Yani o bakımdan o kadar basit antiseptik bir yer değil. Yani orada başka şeyler de var.
Yani o polisin içine, o devletin varlığı, yani meclis binası mesela, yani kentin ortasında işte evde televizyonda izliyorsun, mecliste şu oldu, bu oldu falan, okula giderken önden geçiyorsun. Ama böyle çok geniş bir alanın ortasında bir bina o. Etrafında çit yoktur, bir şey yoktur. Yürüsen aslında yakınına gidersin. Hayatında bir kere yürüdün mü diye sor. Hani bir kere hani.
Ama öyle yapılmış ki yürüyemezsin yani.
Evet, yani çünkü hani seni uzaklaştıran, yani orada duruyor, biliyorsun, hani içini televizyonda görüyorsun, dışarıda da öyle duruyor ve o da tuhaf, tuhaf bir duygu. Yani
hem tanıdık, hem uzak.
Evet, hani çok yaşam alanının içerisinde ama sana çok kapalı. Ve ama hiç yok. Kapalı değil, çiti yok. Yani aslında gitsen gidersin ama öyle bir vatandaşlık da realde olmadığını biliyorsun, korkuyorsun. Yani korkmak, çekinmek ya da istememek basitçe. Yani
seni
aslında
oradan hani, alırlar, paça ederler.
Ya da yani hani zaten özel olarak ama, gitmek ama, istemiyorsun.
Ama
yani.
Yani onu mesela şeye bakarsan, bu işte o şeyin, nasıl diyelim, gözetim toplumunun farklı
biçimi.
Yani mesela şeyde, Beşiktaş'ta baktığın zaman işte sarayın duvarları bir insanın değil, yani bir itfaiyecinin aşamayacağı yüksekliğinde, 20 metre yüksekliğinde. Yani o dönemin güçle kurduğun ilişki, yani şuradan git bak o şeye. Buraya baktığın zaman öyle bir duvar yok. Yani saray açık ve yani tesadüfen, ama davetli olmayan, içeriye aksesi olmayan, tanıdığı olmayanın girip de bir şey yapabileceği bir yer değil. Tabii bu kentleri yapan şey aslında senin oraya nasıl katıldığın, iş bölümünün hangi aşamasından katıldığın, hangi ritimle katıldığın çok önemli yani. Şimdi bu Ankara'nın eski dönemi ile yeni dönemi arasında şöyle bir büyük fark var. Belki ondan biraz şey yapabiliriz. Şimdi eskiden bu büyük şey döneminde, yani işte 70'lerde, 80'lerde, 90'larda üretimin tüm aşamaları aynı binanın içinde yapılıyordu. Yani bakan da binanın içinde duruyordu. Bakanlık binasının içinde en rutin işleri yapan evrak memuru da, depocu da, arşivci de orada duruyordu. Şimdi bugünkü dünyada artık bu işler birbirinden ayrılıyor. Karar fonksiyonları, yani bir karar vericiler grubu var. Onlar yüksek bir sınıf. Onlar başka yerlerde duruyor. Onlar erişilebilir, bulunabilir adamlar değil. Ve rutin işlerde kopuyor, çok uzaklara gidiyor. Ve o da tabii şehrin eskiden çok okunabilir olan coğrafyasını değiştiriyor. Bizim saatimiz 11.53'e doğru geliyor.
Daha birazcık daha vaktimiz var. Belki de çok kısa bir şeyden daha bahsedebiliriz. Siteler. Yani Ankara'yı çok belirleyen oran sanırım. Mesela artık hani oranı site olarak görmüyor gibi hissettim ben atölyede, Ankaralılar.
Evet.
O kadar çok daha
mahalle
farklı.
Mahalle
evet, bir mahalle olmuş yani. ama aslında bir site olarak kuruluyor ve yani site yaşamı da Ankara'nın çok belirleyici özelliklerinden bir tanesi. Buradan da şeye gelmek istiyorum. Sinek Isırıkların Müellifi kitabı benim için çok hani hakikaten Ankara yolunda okuyup hani elimden bırakamadan bitirdiğim kitap oldu. Oradaki o hani o duygu derinliği, yani bir sitenin içinde bir apartman dairesinde geçiyor neredeyse bütün roman ve olay olmuyor. Yani ciddi bir olay olmadan bu kadar iyi bir hani şekilde, hem de Ankaralılığı çok hissediyorsun. Site yaşamını hissediyorsun. Kentliliği hissediyorsun ama yani bir yandan da olaysız bunu hissediyorsun. Hani İstanbul'da olsa bir sürü şey olur yani. Hani istemeden olur. Orada olmuyor zaten. Hani böyle duruyor. O site yaşamını. Yani böyle bir aslında böyle içe doğru uzayan bir Ankaralı, içe doğru derinlemesine giden bir Ankaralık duygusu da var. Yani o hani site yaşamını bu kadar derin anlatabilme imkanı veren, mümkünatını açan, mümkün olmasını sağlayan.
Biraz hani aslında o küçük kenti göçle hani göç başladıktan sonra onun dışarı taşınması gibi aslında biraz. Yani bütün o Eskişehir yolu üzerindeki Çay yolu, Batıkent, oran tabii çok erken hani. Ama yani aslında oralarda yani işte benim büyüdüğüm kentin merkezi sonra oralara düşün. Benim ailem de Çay yoluna taşındı mesela. Yani dolayısıyla aslında o site kültürü de çok farklı. Benim çocukluğumun anlattığım Ankara'sından, Ankara'sına çok benzer bir anlamda.
Hadi o rol modellik siteler, site
evet,
yaşamında.
Yani göçle yani kentin çeperlerinden geldikçe o mahalleler aslında banliyöleşti.
İşte o benim bahsettiğim dönüşüm içinde yeni yeni yaşam alanları, yeni yeni kimlikler, yerel kimlikler oluyor. Bu da site yaşamı da onlardan bir tanesi. Yani site yaşamı eskinin küçük Esat'ta gördüğün şeyi şimdi başka yerlerde başka türlü.
Peki. Evet, yetmedi programda. Başlamıştık. Çok teşekkür ederiz sevgili
Rica
Bilal
ederim
Gül.
Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Çok teşekkürler.
İyi haftalar diliyoruz.
Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.